bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil bütün eserleri Özgür Yayınları 2. basım Nisan 2002 okuyan Müberra Ellialtıoğlu henüz 22 yaşında bütün maneviyatı ruh haleti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır gerçekleşmesini beklemekte şöhret bulmak edip olmak, herkesçe tanılmak, bugün o kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat haleminin bir gün yüksek zirvelerine, doruklarına çıkmak ve ismini o kadar yükseltmek ki, o tasavvur ettiği, hayalini kurduğu yüksek payeye, dereceye bir hat, sınır bulamıyor. Sonra da bu derece kadar itila emellerine, yükselme arzularına kapılıyor olduğundan, kendi kendine utanıyordu. Edip olmak, şöhret almak, senelerden beri bütün düşüncesi bu değil miydi? Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan ve Tanpınar'ın Türkiye'de nesli adına konuşan ilk eser diye tanımladığı Mai ve Siyah, döneminin basın, edebiyat ve şiir hayatına ilişkin gözlemleriyle de ayrı bir öneme sahiptir. Sunuş Batılı anlamda Türk romanının öncüsü sayılan Halit Ziya Uşaklıgil'in kendisi ve eserleri üzerine birçok araştırmalar yapılmasına, sempozyumlar düzenlenmesine rağmen eserlerinin bugüne kadar sağlıklı bir yayımının maalesef gerçekleştirilemediği görülmektedir. Oysa kültürel aktarımda edebiyatın rolü ve önemi düşünüldüğünde bu tür eserlerimizin ihmali affedilemez bir aymazlıktır. Çünkü 21. yüzyılda ulusların ayakta kalabilmeleri büyük ölçüde kültürleriyle mümkün olabilecektir. Halit Ziya Uşaklıgil'in özellikle modern Türk edebiyatının klasikleri arasında yer alan eserlerinin birçoğu yazarın sağlığında sadeleştirilmiş olmasına rağmen dil bakımından eskimiş olduklarından genç kuşaklar tarafından anlaşılamamaktadır. Bunların dışında kalan sadeleştirme çabaları ise yazarın en çok aranan eserleriyle sınırlı kaldığı gibi sadeleştirmeler sırasında bu eserlerin epeyce örselenmiş oldukları görülmektedir. Bir eseri sadeleştirmek mutlak surette onun taşıdığı edebi değerleri de göz önüne almayı gerektirir. Böyle bir eseri okuyan dikkatli her okuyucu kuşkuya düştüğü noktalarda eserin sadeleştirmeye esas olan baskısına bakmak isteyecektir. Her iki metni tek kitapta toplamak ise eseri hacim bakımından hem şişirip hem de edebi değerini düşüreceğinden sadeleştirme çalışmalarında farklı yöntemler aramanın gerekliliği de ortadadır. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar okuma ediminin göz sıçramalarıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Eğer bir metinde bilinen sözcüklerin sayısı ne denli fazla ise göz, satır üzerinde o kadar büyük bir alanda sıçrama yapabilmekte, görüş genişliği veya algılama alanı denilen bu sıçrama, yayıda okuma hızını doğrudan etkilemektedir. İşte elinizdeki bu çalışmada, bilinmeyen kelime, terkip ve ibarelerin anlamının köşeli parantezler içinde verilmesi bu düşüncenin ürünüdür. Bu yöntemle eğer sözcüğün anlamı biliniyorsa göz sıçramalar sayesinde bu parantezi görmezden gelecek ve onu atlayacaktır. Böylelikle hem metne fazla müdahale edilmemiş hem de okuyucu metnin aslını görme olanağına da sahip olacaktır. Çalışmalarımızın çoğu yazarın sağlığında sadeleştirdiği metinler üzerinden yapılmıştır. Ancak yazarın sadeleştirdiği metinlerde de bazı sözcüklerin yazımında o günlerin anlayışı sergilenmekte olduğundan biz o sözcüklerin bugünkü kullanışlarına yer verdik. Anlamları parantez içinde verildiği için yazar tarafından kaldırılan izafet kesrelerini ise genç kuşağın terkiplerin nasıl yazıldığını görmeleri ve terkipleri ayrı ayrı kelimeler olarak algılamamaları için yeniden koymayı uygun gördük. Anlam verilirken sözcük veya terkiplerin tek tek karşılıkları yerine cümle içinde oynadıkları role ve ana düşünceye uygun olmalarına dikkat edilmeye çalışılmış, böylelikle okuyucunun metinden kopmadan akıcı bir şekilde okumayı sürdürmesi amaçlanmıştır. Metinlerde geçen ve açıklanması gerekli sözcükleri ise dipnotlarda verilmeye çalışılmıştır. sadeleştirme çalışmaları sırasında yazım konusu bizi en çok düşündüren nokta oldu. Yazımda birlik oluşturabilmek için Türk Dil Kurumu'nun kılavuzunu esas almakla birlikte inceltme ve uzatmalar gibi bazı problemli noktalarda Ömer Asım Aksoy'un yazım kılavuzundan yararlanılmıştır. Bu sadeleştirmeler bir ekip çalışmasıdır. En büyük problem de kararlaştırılan bu noktaların uygulanması ve denetlenmesidir. Koordinasyondan yoksun bir toplumda böyle bir çalışmanın zorluğu sanırım takdir olunur. Bu nedenle bu çalışmalar sırasında gözden kaçan bir takım eksiklik veya yanlışlar olabilir. Bu türden olası yanlışlık ve eksikliklerde her türlü yapıcı eleştiriye de açık olduğumuzu söyleyelim. Bu yolda gerekli uyarılar geldiği takdirde bunların değerlendirmeye alınacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Ancak olası eleştiri sahiplerinden tek dileğimiz eleştirilerini yaparken önceki yayımları Halit Ziya Uşaklıgil'in yeniden yayımının önemini de göz önüne alarak yargıda bulunmalarıdır. Çünkü bir şairimizin dediği gibi biz bu işin tadındayız. Ne paraya çevrilmez biz onun ardındayız. Yayın yönetmeni. Ön söz. Mai ve Siyah, Halit Ziya'nın Gümrük Genel Müdürü olarak İstanbul'a geldikten sonra 1896-1897 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde Tefrika yazı dizisi halinde 1900 yılında da Alem Matbaası tarafından kitap olarak yayımlanan romanıdır. Anılarında en çok beğendiğim romanım diye söz ettiği Mai ve Siyah'ta Halit Ziya, kendi kuşağının edebiyat alanındaki yenilikçi görüşleriyle buna karşı çıkan ve eskiyi temsil eden düşünceler arasındaki çatışmaları, basın hayatı hakkındaki eleştirel düşüncelerini kahramanı Ahmet Cemil'in şahsında dile getirmektedir. Bu yönüyle Ahmet Cemil, bir bakıma Halit Ziya'yı hatta bütünüyle Servet-i Fünun'un topluluğunu temsil eden bir roman kahramanıdır. Romana hakim olan diğer bir düşünce ise bu topluluğun ortak özelliklerinden olan hayal gerçek veya mai siyah çatışmasıdır. Ahmet Cemil'in mai kelimesinde ifadesini bulan bütün düşünce, arzu ve ümitleri hayali temsil ederken, siyah kelimesi etrafında anlamını bulan yaşadığı hayal kırıklıkları, uğradığı felaketler ve sıkıntılar ise gerçeği ifade etmektedir. Zaten roman realizm, gerçekçilik ve romantizm, hayalcilik arasında gidip gelmekte, hatta romanın çoğu yerinde gerçek ağır basmaktadır. Konu örgüsüyle, kahramanlarıyla, üslubu ve yazım tekniğiyle, içerdiği duygusal ve eleştirel temlerle Mai ve Siyah, Türk romancılığında yeni bir çığır açan, her dönemde okuyucudan büyük bir rağbet gören, Türk aydınlığı ve aydın olma yolundaki Türk gençliğini derinden etkileyen mükemmel bir eserdir. Bu yönüyle Mai ve Siyah, batılı anlamda ilk romanımızdır demek yanlış olmaz. Cumhuriyet döneminde eskiden ağır ve süslü bir Türkçe ile yazdığı, eserlerini sadeleştirerek yayımlayan Halit Ziya, Mai ve Siyah'ı da yeni harflerle sadeleştirerek yayımlamıştır. Hilmi Kitabevi, Naşiri, İbrahim Hilmi, İstanbul 1938. Halit Ziya bu sadeleştirmede nasıl bir yol izlediğini eserin giriş kısmında şöyle açıklamaktadır. Mai ve Siyah için sadeleştirilmesi ve yeni yazı ile tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin yeni yazı ile basılmasına değil fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor. Eğer ona genç nesilde rağbet edecekse yeni yazı ile basılması bir zaruret demek oluyor. Bu takdirde de sadeleştirilmesine şiddetle lüzum var. Madem ki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını, dilini onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabii bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım? Terkipleri, Farsça yapıda kurulmuş isim ve sıfat tamlamalarını, menus olmayan, bilinmeyen kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa, söyleniş, tarzına, velhasıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisan ile muhafaza ettim. Hatta mesela, baranı elmas, elmas yağmuru, baranı dürri siyah, siyah inci yağmuru terkiplerini sonra hikayenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tabir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri, kelimeleri, yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir. Fakat itikadımca Bana göre yenilik lisanını, yenisi kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millette hiçbir münevver, aydın, genç yoktur ki kendi lisanının geçmişine vakıf olmasın, dilinin geçmişini bilmesin. Yapılan işe dair fazla izahata, açıklamaya lüzum görmüyorum. Vücuda gelen eser işin mahiyetini göstermeye kafidir. Emek isteyen bu çalışmayı hazırlarken yardım ve desteklerini gördüğüm insanlara içten bir teşekküre esirgemenin vefasızlık olacağı kanısındayım. Başta bu eseri benim hazırlamam imkanını sağlayan hocam, ağabeyim Rahim Tarım'a, maddi manevi destekleri için İstanbul Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlileri ve mesai arkadaşlarım Ferhat Aslan ve Lemi Akın'a, çalışmalarım anında ve sair zamanlarda kahrımı çeken çok sevgili eşim Özlem Doğan'a ve Halit Ziya Uşaklıgil'in bütün eserlerini yayımlamak gibi faydalı bir işi üzerine alan Özgür Yayınlarına teşekkür ediyorum. Enfel Doğan. 1. Sofranın etrafında 7 kişiydiler. Bir gün Mirat-ı Şuun, Olayların Aynısı gazetesi, sahibi imtiyazı, imtiyaz sahibi, Hüseyin Baha Efendi, matbaaya çehresinde, yüzünde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman 4 nüshadan, sayıdan beri devam eden Dahili Sanatlar, Ulusal Sanatlar başlıklı makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan, uğraşan başmuharrir, başyazar Ali Şekibe demişti ki, yarın değil öbür gün Mirat-ı Şuun 10. senesinin 365. gününü ikmal ediyor, tamamlıyor. Çarşamba günü için Ali Şekip hemen cevap vermişti. Hiçbir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok. Bu gece işte Tepebaşı Bahçesi'nde yazı heyetine, yazı kuruluna o ziyafet veriliyordu. Davetliler Mirat-ı Şuun ceridesi muharirlerinden ibaretti. Gazetesi yazarlarından oluşuyordu. Bütün bu gençler 4 saat hep içmişler, 1 saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus, özgü, gevşek bir eda ile, hareketle, yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekip'ten başka hepsi sandalyelerinin vaziyetini tebdil etmişler, duruşunu değiştirmişler, sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu, görülüyordu. Kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyla dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cüralar, damlacıklar, görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor, sofranın kenarından yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında bir bulut teşkil ettikten, oluşturduktan sonra dağılıyor. Beyaz örtünün üzerinde yüksek yemiş tabaklarının, sürahilerin, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin, başlığın, şarap lekelerine karışan gölgeleri, lambanın oynak siyası, ışığı, altında gah, bazen küçülüp gah büyüyor, şurada devrilmiş bir tuzluk, ötede birisinin can sıkıntısıyla 3 çataldan teşkiline, yapmaya çalıştığı bir ehram, piramit. Yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanına bırakılmış peşkirler, havlular, düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak, sofrayı baştan başa örten bir kargaşalık, sanki 7 kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melul bir enkaz, bezgin bir yıkıntı, kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyetteydi. Bir tarafta Ahmet Cemil, latif, hoş, kıvrıntılarla bükülerek kulaklarından dolaşan uzun sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç, ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor. Ta öbür ucunda Sait, Raci, arkadaşlarının şairein, İki şair diyerek alay ettikleri iki genç şair, diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyorlar. Biri kısa, zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur, sanılır. Yanında kalmış boş bir sandalyeye eğilerek, 2 sandalye ötede sahibi imtiyaz Hüseyin Baha'nın idare memuru, yazı işleri memuru. Ahmet Şevki'ye tevdi ettiği, anlattığı, dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor. Kafaları buhar ile şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı, tamamlıyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti. uyumsuz, ölçüsüz çalgılardan oluşmuş müzik korosu gibi mukaddimesiz, müntehasız, kırık dökük muhavereler, başı sonu belli olmayan konuşmalar, çok içilmiş, çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan, düşünce ve dil, akışı. Ali Şekip elmasını soymuştu. Bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmaya muvaffak olduğu, çıkarmayı başardığı kabuğu karşıda şaireynin arasına fırlattı. Raci, seni çatlattım, dedi. Onlar lakırdılarını, sözlerini kesmediler. Raci diyordu ki, bak fikirlerimin neticesini, düşüncelerimin sonucunu söyleyeyim. Onda tek bir şey var. Yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın, diyor. Demek edebiyat inhisarı, tekeli, sahibi imtiyazı, imtiyaz sahibi Hüseyin Nazmi. Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı, parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç, başıyla Ali Şekip'i işaret ederek sordu. İkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vakayı takip eden, olayı izleyen, kısa kuru çocuk sahip yanlarına yaklaştı. Yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi. Nükteyi izah etti. Espriyi açıkladı. Onun rivayetine göre, dediğine göre, meyvelerin kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış. O, Ali Şekip'in latifesini, esprisini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin bir sinirli kahkaha ile gülüyordu. Şairin bundan zevk alamadılar. Raci, puf dedi, soğuk, tahte sıfır. Sıfırın altında. 30. Şunu Mirati Şuu'nun bir sahifesinde, sayfasında imza koymadan neşretseler, yayımlasalar, herkes Ali Şekip'in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir, baş yazar işitmedi. Kendi kendisine, şimdi de ötekini çatlatmalı, diyordu. Ötede idare memuru, kısa şişman, bıyıkları seyrek, o kadar ki yolunmuş zannolunur. Yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber, sakalından nişane, iz, bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir, sanılır. Hiçbir sinne, yaşa, sığmaz bir yaşta, bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir. Şairlerin fırkasına, topluluğuna döndü. Kendisiyle eğlenmişler zanlıyla, sanarak, Ahmet Şevki Efendi'nin burada olduğu unutulmamalı, dedi. İşitenler güldüler. İdare memurunun kendisinden bahsederken, söz ederken, Ahmet Şevki Efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmet Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahibi imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti, kulak kabartmıştı. Bu sırada Hüseyin Baha Efendi, matbaa idari işleri memurundan bahsederek ve muhatabının, konuştuğu kişinin bir sözüne cevap vererek diyordu ki, ne? İstikamet, doğruluk. Ha? Hay saf derun. Saf. Hay. Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekip, kahve, kahve diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz kahve? O zaman birden herkes bir şey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar. Yedi ses bir nakarat, şarkı sözü yinelenişi gibi tekrar etti. Kahve, kahve! Sahibi imtiyaz Hüseyin Baha Efendi, kendi isminden ziyade fazla, sıfatının ünvanıyla, sanıyla anılır. Parmağıyla uzaktan kahve getiren uşağı gösterdi. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak, çırpınarak, bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı. Kahve, kahve! Eğlenmeye, gülmeye, bağırmaya vesile, bahane. Arayan bu gençler hep alkışladılar. Güya, sanki, bu gece neşelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime, son vereceklerdi. Fincanları kapıştılar. Kimisi ayakta durarak, kimisi bir sandalyenin kenarında ilişerek kahvesini içmeye başladı. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı. Uşak mütereddit bir nazarla, kararsız bir bakışla etrafına baktı. Ta ötede hala o vaziyette düşünen Ahmet Cemil'i gördü. Yaklaşarak dedi ki, ''Kahve sizin mi?'' Ahmet Cemil dalgın cevap verdi. ''Zannederim.'' Sonra birdenbire doğruldu. Elini fincanına uzatarak biraz ötede hala Hüseyin Nazmi'yi, Refiki, arkadaşı Sait'le çekiştirmekte devam eden Raci'ye döndü, kuru bir sesle ''Demin Hüseyin Nazmi için bir şey söylüyordunuz.'' dedi. ''O burada bulunsaydı ne cevap verirdi bilmem. Fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı.'' Ahmet Cemil'in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz, çekinmeden çıkmıştı. Raci ilk önce bu tarzda muhatap oluşuna, kendisine söz söylenmesine şaşırmış gibi göründü. Sonra cevap vermek istedi. Gencine iyi edep baş muharririni, Edebiyat Hazinesi gazetesi baş yazarını, bu sıfatı istihfaf eden bir eda ile küçümseyici bir tavırda söyledi. Herkesin sizin kadar takdir etmesi lazım gelmez, beğenmesi gerekmez. Siz birbirinizin yazdığını anlasanız herkesin de benim gibi anlamasına bir lüzum, sorumluluk göremiyorum. Şimdi herkes sükut etmişti, susmuştu. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış, bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti, uyarmıştı. Sait boş fincanını sofraya koydu. Ali Şekip 8. elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarfı nazar etti, vazgeçti. Hüseyin Baha Efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. Kuru kısa zayıf çocuk biraz daha yaklaştı. Herkes Ahmet Cemil'in başlamasını bekliyordu. Bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata malik olmak, yaratılışa sahip olmak üzere tanınır. O söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle, saygı duygusuyla sükut ederdi. Fakat hepsi ümitlerinde aldandılar. O bekledikleri fırtına patlamadı. Ahmet Cemil hala düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır ihtidali ölçüsü içinde dedi ki, bu muhakeme, fikir yürütme, tarzı bilmem makbul olabilir mi, kabul edilebilir mi? Sizin edebi fikirlerinize şu son kelime Ahmet Cemil'in ince dudakları biraz basılarak ancak fark edilen bir istihza, alay ile telaffuz olundu, söylendi. Herkes gibi ben de vakıfım, biliyorum. Buna şaşmak, garip bulmak şöyle dursun, hatta aksine delalet edecek, tersini gösterecek bir şey görsem emin olunuz ki inanmak istemem. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim, garanti ederim ki zaten size meslek değiştirtmeye kalbimde küçük bir heves, istek bile yoktur. Ne olur varsın bizi iltifata layık görmeyen, övgüye değer görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun. Bugün Gencine-i Edep'in 2000 nüsa adet satılışına Hüseyin Nazmi sebeptir diyorlar. Raci'yi hiçbiri sevmezdi. Sari bir tebessüm, bulaşıcı gülümseme. Bütün dudakları dolaştı. Herkes de bu sözlerden latif bir haz, hoş bir zevk uyanıyordu. Raci istihfaf eden alaycı bir nazarla cevap vermeye çalışıyordu. Ahmet Cemil dinleyenlerin muhabbetine, sevgisinden emin olan bir natuk itminanıyla mütebessim konuşmacı güveniyle gülümseyerek dudaklarını fincana uzattı. Sözünde devamda mahsus bilerek gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. Sonra dedi ki, Hüseyin Nazmi'yi tahkir vesilesi, küçümsemeye bahane, arayanları anlayamıyorum. Her gün kucak kucak önümüze yığdığı o bediaları, güzellikleri, edebiyat binasının o yeni esaslarını, temellerini görmemek için insan gözlerini kapamak, bugün kaleminden taşan zafer sayhasını, çığlığını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lazım gelir. Latifelerle, şakalarla onu tevkif etmek, durdurmak istiyorsunuz, boş fikir. Görmüyor musunuz ki bugün dehasının, dahiliğinin pınarı tehevvüre gelmiş, öfkeden köpüren, bir nehir gibi akıyor, ileriye daima, sürekli, ileriye akıyor. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz? Anlamıyor musunuz ki mümkün değil, o en saf kaynaklardan kuvvet alarak, en yüksek tepelerden atlayarak, en temiz kayalardan süzülerek büyüye büyüye yükseldi. Düşmanları biraz ağızlarını açsalar boğulacaklar. Sahip kısa, zayıf, kuru çocuk hazından ellerini ovuyordu. Sait dayanamadı, arkadaşı Raci'den ayrıldı. Evet dedi. Ali Şekip gizlice Raci'yi gösterdi. Raci kinden, hasetten mürekkep, kıskançlıktan oluşmuş bir hisle sanki boğuluyordu. Ahmet Cemil ince parmaklarıyla yumuşak sarı saçlarını taradı. Gözleri yarı kaybolmuş bir saniha. aniden akla gelen bir düşünce. Dalgasıyla tutuşmuş kadar parlak çehresi, lambanın ziyasıyla, ışığıyla, yarı gölgeli bir levha, tablo şeklinde kendisini dinleyen bütün sözlerine iştirak ettikleri, katıldıkları, gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında Raciye yarı dönük, yarı muhatap bir vaziyette devam etti. Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit, yerinde kalmış, görmek istiyorsunuz ama buna imkan olmayacağına, olanak bulunmayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz.